Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Yine bir ikisi bir de daha birlikteyiz. Yine teknoloji ve oyun haberleri dolu bir program sizleri bekliyor. Yine iki kişiyiz. Biliyorsunuz her programda artık birinin eksik olması standart oldu. Bu sefer niye iki kişiyiz açıkça söyleyelim. Bizim aslında kurgu ve video çekimlerimizde yardımcı olan arkadaşımız şu an yurt dışında tatilde. Bu yüzden de video işleme ve kurgu kamera işleri bize kaldı. Biz de düşündük nasıl hani bu işin alttan kalkabilirsek yükümüzü hafifletebiliriz diye. İki kişi tek kamera açısı. Bu işte bizim kurtuluşumuz hani olacak.
Yoğun bir dönemde olduğumuzu da söyleyelim yani. Tek bu program olmadığı için tabii ki.
Evet yani mesela bu programın çekimi ardından hemen bir Xperia Z incelemesi bizleri bekliyor. Yoğun bir programımız var. Hemen ardından da zaten Londra'ya HTC'nin M7'si, bir diğer adıyla da HTC One'ı test etmeye gideceğiz. Gerçekten çok heyecanlı bir ay geçiriyoruz aslında. Şubat ayı teknoloji dünyası için özellikle dolu dolu geçiyor. Neden derseniz, bir tarafta Xperia Z haberleri geldi. CES öncesi, Şubat öncesinde bunları duyduk. Hemen ardından Şubat ayına geldiğimizde ise Panasonic Pano Convention ile açılış yaptık. Gittik, Panasonic'in bütün teknoloji ürünlerini yerinde deneme fırsatı bulduk. Daha sonrasında HTC One'ı deneyeceğiz. Hemen sonrasında ise biliyorsunuz Şubat 24'te Mobil Dünya Kongresi başlayacak. Ve biz bu Mobil Dünya Kongresi'nin sonuna kadar tüm donanım haber editör ekibi olarak Barcelona'da olacağız. Sizlere bütün gelişmeleri oradan aktarmaya çalışacağız. Hatta bir fırsatını bulursak Barcelona'dan akşamları canlı yayınlarla o gün ne gördük, neleri test etme şansı bulduk, bunları sizlerle birlikte tartışacağız, konuşacağız. Lafı çok uzatmayayım, ben hemen teknoloji haberleriyle başlayayım. Biraz mobil dünyadan haberler verdim. Böyle devam edelim. Nvidia'nın Tegra 4'ü biliyorsunuz CES'te bir gövde gösterisi yaptı. Oldukça güçlü bir mobil platform vaat ediyor. Daha sonrasında ise tabii ki Nvidia dendiğinde oyunlar kesinlikle göz ardı edilemez, düşünmeden olmaz yani. Birçok da oyun gösterimi yapıldı ki Dead Trigger 2 de bu oyunların arasındaydı. Tabi kullanıcılarda bir heyecan yarattı Nvidia Tegra 4. Çünkü Shield ismi verilen yeni oyun konsolu da açıkçası
Değişik, önemli bir konsol.
PS Vita'da biliyorsunuz PS Vita'yı başarısızlığa iten şey aslında açık bir platform olmaması ve kullanıcıların casual game dediğimiz bu trende işte yolculuk esnasında vakit geçirmek Angry Birds tarzı oyunlar oynayamadığınız için, bunları uygun fiyata temin edemediğiniz için bu platform çok da fazla istenen yerlere gelmedi. Cep telefonlarının gerisinde kaldı. Shield cep telefonlarıyla oyun konsollarını bir araya getiriyor. Android altyapısını kullanan oldukça güçlü bir platforma sahip oluyorsunuz. Tabi sadece Android oyunlarını oynamakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayarınızdaki oyunları direkt Shield'a stream ederek bilgisayarın başında oturmadan da oyunları oynamaya devam edebiliyorsunuz. Tabi kaç kişi bunu ister? Hani 27 inç monitör dururken evet, 8 inç monitörde kaç kişi oynamak ister, bu tartışılır. Fakat Nvidia Tegra 4 yılın ikinci çeyreğine dağıtıma başlayacakmış. Shield da belki o dönem içinde seri üretilmiş bir şekilde mağazalarda yerini alır. Bunun haberini verelim sizlere. Eğer merakla Nvidia Tegra 4 yüklü cihazları bekliyorsanız ne yazık ki ikinci çeyreği beklememiz gerekecek. Çeyrekler de biliyorsunuz ismi üstünde 3 ay devam ediyor. Daha henüz ikinci yani ayda olduğumuz düşünüldüğünde. Evet, yaz aylarına doğru göreceğiz bunları. Bunu söyleyebiliriz. Bir diğer haberimizde Thermaltake'den. Thermaltake yeni Midtower kasası olan Cesar'ı duyurdu. A31 ismi verilen kasa dış görünüş olarak aslında bundan önceki Thermaltake kasalarıyla oldukça fazla benzerlik gösteriyor. Fakat USB portlarının ve güç butonlarının bulunduğu benim oldukça beğenimi kazandı benim. Ön tarafına baktığımızda sanki kasa tamamen 5.25 inçlik sürücülerden oluşuyormuş gibi görünüyor. Fakat aslında 3 adet 5.25 inçlik yuvaya sahip 6 adet de 3.5 inçlik sabit disk yuvası içeride sizleri bekliyor. 12 santim fanlardan 5 tanesini bu kasaya takabiliyorsunuz. Halihazırda 2 tanesi zaten kurulu olarak geliyor. Bir tanesi sabit diskleri soğutuyor, bir tanesi de egzoz görevi görüyor. Aynı zamanda pencereli bir kasa. Tabii ki bu da LED'li fanlardan hoşlananların hoşuna gidecektir. Özellikle oyuncular Ersin
farklı kasa tasarımlarını tercih ediyorlar.
Bir de bu rengarenk böyle ışıltılı kasaları seviyorlar tasarımlara baktığımızda.
Yani baktığında hani ışıklara göre böyle bir ilerleme LED ışıklandırmaları falan gerçekten hoş duruyor oyuncular için.
Evet, özellikle hız ışıtmacıların da genel olarak donanımlarını sergilemekten hoşlandıkları düşünüldüğünde yan tarafına pencereli olması oldukça iyi olmuş. Ben her zaman kasalardaki gürültü oranını takıyorum. Bu kasadaki gürültü oranı ise oldukça düşük. 16 desibel bir gürültü oranına sahip çünkü içerisindeki fanlar 1000 RPM hızla dönüyorlarmış. Oldukça düşük devirde dönüyorlar. 12 santim oldukları düşünüldüğünde sabit disk soğutması ve kasa içindeki hava akımının akışı için yeterli görünüyor. Yüksek performans isterseniz ek fanlar koyarak hem gürültüyü hem de performansı arttırabilirsiniz tabii. Böyle bir seçenek mevcut.
Evet arkadaşlar, Şubat ayında tabii ki hani donanım tarafı gerçekten çok yoğun. Habire yurt dışına gidiyorsunuz. Ürün incelemeleri olsun. Hani Şubat'la birlikte aslında oyun dünyası da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Bu yıl içerisindeki oyunlara baktığımızda Sony tarafında Last of Us ve God of War'un hani yılın en önemli oyunları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dün arkadaşlar Sony Eurasia'daydık ve iki oyunu da deneme şansına eriştik. Öncelikle aslında God of War'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü çıkış tarihi daha yakın. Önümüzdeki ayın hemen başlarında piyasaya çıkacak arkadaşlar. God of War Ascension için aslında kısacası hani God of War serisini seviyorsanız Ascension'a bayılırsınız diyeyim. Çünkü aynı dinamikleri çok güzel bir şekilde kullanmışlar. Tabii ki Türkçe olması çok önemli. Ülkemizde 120 milyon gibi bir rakamla piyasaya çıkacak ki hani yurt dışı ile kıyasladığımızda hem Türkçe olmasını göz önüne alırsak Sony'yi buradan tebrik etmek lazım. Gerçekten çok özel bir fiyatlandırmayla ülkemize çıktılar. Şimdi God of War Ascension'ın zaten geçtiğimiz haftalarda bir demosu sızmıştı YouTube'a. Oyunun hemen ilk yarım saatini görmüştük. Biz bu yarım saatlik bölümü Türkçe olarak oynadık. Benim hani God of War'un dinamiklerinde bazı hoşuma gitmeyen yönler var. Bu gerçi serinin genelinde alakalı. Sen de oynadın God of War serisini çok yakından. Bazen kamera o kadar çok uzaklaşıyor ki sizden. Hani böyle karaktere ve aksiyona odaklanmakta zorlanıyorsunuz.
Evet, bazen o detayları kaçırabiliyorsun. Fakat hani bu oyunun genelinde çok fazla olan bir şey de değil.
Evet, hani demoda zaten benim bir tek yer beni rahatsız etti. O da böyle bir devin böyle sizi alıp evirip çevirdiği bir yer var. Küçücük bir odada kalıyorsunuz böyle karınca gibi. Zaten God of War'daki yaratıklara baktığımızda, işte titanlara baktığımızda.
Evet, devasa boyutu.
Devasa. Hani orada karınca gibi kalıyorsunuz ve oraya bir yaratık akını oluyor. Tabii ki gene Kratos çok güçlü olduğu için hani orayı çok çabuk geçiyorsunuz. Fakat dediğim gibi sadece o kısımda ben bir odaklanma sorunu yaşadım.
Ama benim düşündüğüm en son biraz da oyunun hilesi olabilir. Hani şimdi Kratos çok detaylı çizilmiş bir karakter ve inanılmaz fazla grafik gücü harcıyordur diye düşünüyorum onu yakından
genele
göstermek. Evet, genele çıktığında da bir sürü karakter var. İster istemez orada poligon sayısını küçültüp kamerayı uzağa koyup detayı azaltmak. Yine oyunun aksiyonundan bir şey kaybetmeden evet, en azından o akıcılığı devam ettirmeyi
ve
sağlıyor.
Şeyi de söyleyelim, hani orada bir odak sorunu yaşıyorsunuz ama hani kamera açısı o kadar güzel geri gidiyor ki arka planda bir sürü hareket var. Hani sinematik yapıyı tamamıyla korumuşlar. Bu yönden de tabii ki oyunun hakkını vermek lazım. Hani God of War'la ilgili grafikten bahsettik. Grafikler gene PlayStation'ın hani günümüzün çok ilerisinde bile diyebilirim. Hani
yüzünü oyunu kullanmışlar mesela, söylüyorlar ya.
Ya God of War'da şöyle bir avantajı var yapımcıların. Hani normal diğer oyunlarla kıyasladığımızda serbest bir kamera açısı olmadığı için aslında bizim görmediğimiz kısımlar boş.
Çizilmiyor evet.
Evet, çizilmiyor. Orada bir poligon işte kaplama problemleri yok. O yüzden God of War'da çok iyi grafikler görebiliyoruz. Zaten videonun başında da bir Kratos'un bir surat ifadesini gösteriyor. Böyle zincirlere vurulmuş bir şekilde. Hani orada bile karakterin işte yüz detayları, mimiklerini çok iyi bir şekilde...
İyi ki almışım bu halde deyip gözyaşlarına boğulabilir değil mi oyuncular? Öyle bir şey yaşayabilirler.
Hani God of War'la ilgili arkadaşlar son olarak söyleyeceğim şey, Türkçe dublajını zaten daha önce stüdyosuna gidip gezmiştik. Çok başarılı seslendirmelere sahip. Hani oynarken biraz bir garipsiyorsunuz. Çünkü Kratos'un o hani sesine zaten alışmışsınız. Kratos dediğinizde o işte böyle bir hor hor diye bir ses sürekli olarak kulağınıza geliyor. Hani karakterler Türkçe olduğu için tıpkı dublajlı filmlere de benzetebiliriz aslında. Dublajlı izlerken de...
Yandım anam falan diye sesler duyuyor musun böyle kılıcı vurdukça?
Öyle sesler yok ama hani Kratos'un ıhlamalarının, o ahlamalarının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi oyunun ilk başında birazcık garipseme yaşayabilirsiniz. Fakat ilerleyen dönemlerde alışacağınızı düşünüyorum. Bir diğer denediğimiz oyun ise arkadaşlar Last of Us'tı. Hani Last of Us aslında God of War'dan birazcık daha önemli bir yere sahip. Çünkü God of War'un aslında dinamikleri belli. Hani nasıl bir oyun olacağı belli. Çok başarılı bir oyun olacağı belli. Çünkü çizgisini koruyan bir oyun. Fakat Last of Us bizim için tamamen kilitli bir kutuydu aslında. Hani videolarını gördük, çok iyi olacağından şüphemiz yoktu. Last of Us'ın da belli bir süresini denedik. Maalesef oyunun ilerleyen dönemlerinde bir bug oldu. Çünkü Free Alpha sürümünden bir şeydi, oyun alanıydı. Bir kapıya gittiğimizde maalesef kaplamalar yerde çıkmadı. Ve biz de oradan
olarak
aşağı,
beta olduğu
evet,
için
aşağı düştük. Hani gene de bir böyle 15 dakikalık bir oynama şansımız oldu. Last of Us'ın öncelikle grafikleri gerçekten çok başarılı. Hele ki o yıkık dünyayı, postapokaliptik dünyayı çok iyi bir şekilde vermişler.
Uncharted'la karşılaştırdığında hangisi daha iyi duruyor?
Yani şimdi Uncharted'la ayıran en önemli faktör renk paletleri çok farklı. Hani Uncharted'la böyle bir tepeye çıktığınızda bir sulu boya gibi arkadan evet, manzarasını gördük. Fakat Last of Us'a baktığımızda böyle tamamen yıkık bir şehir görüyoruz.
Ve gri tonlar hakim
herhalde. Gri tonlar hakim. Fakat hani şehrin yeşermesinden dolayı hafif bir renklilik de var. Hoş böyle bir şey de yapmışlar, renk paleti de kullanmışlar. Last of Us'ta hani ilerleyiş çok güzel, atmosfer çok güzel, grafikler çok güzel, karakterler arasındaki diyaloglar çok güzel. Ama benim böyle bazı hoşuma gitmeyen yerler oldu. Mesela binalarda bir binaya girdiğinizde serbest bir yapı var. Hani farklı farklı kapılardan gidip istediğiniz yeri dolaşabiliyorsunuz. Ama hani mesela gitmeniz gereken yer dışarıdaysa böyle bir sizi oyun oraya doğru bir zorluyor. Hani Uncharted'da mesela bir çatıya bile çıksanız sürekli olarak zıplarsınız, istediğiniz hareketi yaparsınız. Fakat Last of Us'ta hani mesela oraya çıktığımda zıplayamıyorum mesela. Öyle ya, bir kısıtlama var.
O anladığım kadarıyla şimdi aslında Last of Us'a baktığımızda daha çok filmimsi bir kurgu var. Oyuncuların kesinlikle o filmimsi kurgunun dışına çıkıp salak sopuk hareketler yapmasının önüne geçmek istemişler herhalde. Yani hiç olmaması gereken bir yerde zıplayıp ne yapacaksın arkadaş demişler ama bu da şunu yanında getiriyor. Gerçekten sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Ya beni zorla buraya getirdin. Bıraksaydın otomatik yürüseydin bari diyebiliyorsun orada yani. Yani
hani oyunun tabii ki bu free alpha sürümü muhtemelen ilerleyen dönemlerinde mesela şeyi örnek verebilirim. O videonun hemen başında şehri görüyorsun kocaman. Diyor ki hükümet binası şu tarafta, oraya gitmemiz gerekiyor diyor. Oraya doğru bir bakıyorsun. Bayağı bildiğim böyle bir 5-10 kilometrelik bir yol var. Hani oradan giderken bir binaya giriyorsunuz ve muhtemelen binadan çıktıktan sonra zaten hani sokaklarda falan serbest bir yapı olacak. Ama hani oyun bazı noktalarda oyuncuları kısıtlamış. Tabii ki tam sürümü çıktığında muhtemelen daha başarılı bir yapı olacaktır diye düşünüyorum.
Yani bazı oyunlarda bu sınırını bir o kadar abartabiliyorlar ki mesela düşmanı görmeden silahını bile çıkartamıyorsun. Evet. O tip garip şeyler olabiliyor.
Hazır aslında düşmanlardan bahsetmişken bu Cricker diye geçiyor arkadaşlar. Çok beğendim hani kafasında mantar olanları. Çünkü mekana girdiğinizde hani sizi görmüyorlar zaten. Sese karşı duyarlılar. İşte şişeyi atıyorsunuz sağa doğru. Oraya yönlendiriyorsunuz. Mesela Talha da geldi. Talha oynarken biz ilk baş geçtik. Talha oynarken mantar, o zombi diyebileceğimiz yaratığa yakalandı ve bir ısırık da buradan atar damarı söktü aldı yani.
Hani yani tek vuruşluk canımız var.
Yani Cricker'lar söylenene göre farklı farklı cinsleri var. Mesela bir tane cinsi var. Ne yaparsanız yapın sadece silahla öldürebiliyorsunuz. Hani kafasına bir silah sıkmanız, mermi sıkmanız lazım. Eğer o Cricker'a yakalanırsanız tek şey yapışta götürüyor. Bu da oyundaki böyle hani korku, saklanma unsurlarını çok önemli bir hale getirmiş. Bu yönden Last of Us'ı çok beğendim. Ve kırkırların çıkarttığı ses de çok hoş olmuş. Hani karanlık bir ortama giriyorsun böyle kıt kıt kıt kıt kıt kıt kıt diye geliyorlar.
Herhalde ister isimleri istemez, oradan geliyor aslında.
Evet. İster istemez böyle bir geriliyorsun ya, bir eğileyim işte hani kasaların arkasından dolaşayım falan diye hissine giriyorsun.
Kontroller nasıldı peki? Rahat mıydı?
Ya kontroller direkt olarak Uncharted'la hani çok benzeşiyor. Zaten hani işte bir eşya alıp fırlatma olsun, işte silah çekme olsun. Uncharted'daki kontrollere oldukça benzediğini söyleyebilirim.
O zaman oyuncular büyük ihtimalle yine sıkıntı yaşamayacaklardır. Çünkü Uncharted'a baktığımızda gerçekten PlayStation 3'ün gamepad'ini en iyi kullanan oyunlardan bir tanesi ki biliyorsun hareket sensörlerini falan da yine oyunun içine çok iyi yedirmişlerdi.
Yani muhtemelen bu oyunda da farklı kullanışlar olacaktır. Mesela ben Ellie karakterinde kontrol edeceğimizi düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim zaten. Last of Us'ı genel olarak beğendik. Bazı ufak tefek hataları dışında tabii ki grafiksel hatalar da oldu. Bu hatalar Uncharted'ı ve Naughty Dog firmasını göz önüne aldığımızda muhtemelen tam sürümde olmayacak.
Aslında daha önce programı takip etme şansı bulamamış kişiler için Türkçe konusunun bir altını çizersen iyi olur. Hani bu oyunda Türkçe seslendirme duyacak mıyız?
Last of Us'ta aslında hani bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim şu an için. Biraz sıkıntı olabilir bizim için de.
Sıkıntı olacaksa bilin ki Türkçe olacak yani oyunda. Yani, altını çizeyim.
Onu kesin söylemeyelim. Hani Türkçe,
alt yazımı olacak o zaman.
Türkçe dublaj için görüşmeler sunuyor ama hani zor gözüküyor.
O zaman en kötü alt yazı olur herhalde.
Hani tam bir şey söyleyebilir.
Tamam en azından.
Mesut sen de bayağı zorladın beni yalnız.
PlayStation sahipleri cevaplarını aldı. Ben şimdi teknoloji tarafına geçtiğimde iki tane bilimsel gelişmeyle devam etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi cep telefonlarından uydu yapımı. Biliyorsunuz biz de yakın bir zamanda yerli uydumuzu gökyüzüne gönderdik ve görüntüleri de almaya başladık. Bizim için oldukça büyük bir adımdı. Fakat İngiliz mühendislere baktığımızda onlar farklı bir yol izliyorlar. Düşünceleri şu, diyorlar ki aslında genel olarak tüketici elektroniğine baktığımızda çok fazla ilerleme kaydedildi. Artık cep telefonları çok yüksek çözünürlüğe, yüksek işlem gücüne sahipler. Ayrıca işletim sistemleri sayesinde de biz bunları istediğimiz gibi programlayabiliyoruz. Neden bu cihazları kullanarak uygun fiyatlı bir uydu geliştirmiyoruz demişler. Ve 30 milyon dolara oldukça uygun bir fiyata.
Çok uygun olmuş.
Evet, tabii ki projede birçok mühendis çalıştığı için doğal olarak fiyat artmış. Daha sonrasında uydunun maliyeti düşecektir elbette. 30 milyon dolara Google'un Nexus One'ını kullanarak bir uydu meydana getirmişler. Ve bunu yakın bir zamanda uzaya göndereceklermiş. Gönderecekleri yükseklik 785 kilometre olacak. Ve bu uzaklıktan hem Ay'ın hem de Dünya'nın fotoğraflarını çekeceklermiş. Ki fotoğraf çekecekleri cihaz yine Nexus One'ın kamerası olacak. Enteresan bir proje
yani
aslında.
Yani hani geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk işte belli bir telefon teknolojisini kullanarak bir uydu sistemi yapmışlardı hani.
Evet o da artık şeydi. Bu biliyorsunuz Amerika'nın drone uçakları var. Onların kamerası için işte belli sayıda bir telefon sensörünü bir araya getirip inanılmaz büyük bir alanı tarayan bir kamera elde etmişlerdi.
Yani hani söylemek istedim baktığımız artık cep telefonları her yerde. Hani filmlerde görürdük eskiden böyle cep telefonla işte kapıyı hacklerdi, işte bir şeyler yapardı falan. Hani oyunlarda da görüyoruz. İşte hackleme olayları falan cep telefonu. Herhalde buna doğru yavaş yavaş gideceğiz.
Bir de şöyle bir olay var. Biliyorsunuz uydu yapımı aslında ciddi bir olay ve ülkelerin stratejik konumuna askeri yönden de güç katan bir olay. Gerçekten stratejik önemi var uyduların. Ve siz bir uydu yapacağım dediğinizde eğer bütün yongaları kendiniz üretemiyorsanız bazen ambargolar uygulandığı zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz, üretemeyebilirsiniz. Mesela biliyorsunuz biz Göktürk 2'ye attık ama Göktürk 1 aslında hala yapım aşamasında. Yapım aşamasında olmasının sebeplerinden bir tanesi de İsrail'in sırf onların askeri üslerini görebilme kabiliyetine kavuşacağız diye bazı resim sensörlerini hala Fransız yetkililere teslim etmemesi. İsrail üretiliyor bunlar. Yani. Ambargo koyması. Göktürk 1 gerçekten yüksek çözünürlüklü bir askeri uydu olacak. Onlar da şunu söylüyorlar. Eğer bizim askeri üslerimizi görmeyecek şekilde biz bunu yapmamıza izin veriyorsanız gönderelim. Fakat askeri üslerimizi görecekseniz bu sensörü size vermeyiz diyorlar. Ve hala biz Göktürk 1'i bekliyoruz. Göktürk 2 uzaya gitti. Yani evet. Aradaki gecikmeyi görebilirsiniz.
Bugün işte Göktürk 3 de çıkar yani.
Bir olabilir. Önce. Yani buradaki sıkıntı şu. Askeri malzemeleri her yerden istediğiniz an temin edemiyorsunuz. Fakat kalkıp da bu günlük hayatta kullanılan teknolojileri askeri amaçlı kullanmaya başlarsanız, uydu falan yapmaya başlarsanız kimse size ambargo uygulayamaz. Çünkü nereden ne yapacağınızı kestiremezler. En azından kendi parçanızı üretene kadar bu tip şeyler geliştirmek oldukça önemli ki İngilizler bu konuda oldukça önemli adımlar atmış durumdalar ki uzaydan çığlık seslerinin duyulup duyulamayacağı ile ilgili bir program da geliştirmişler mesela. Telefon uzayda çığlık sesi çıkartacakmış, dinlemeye çalışacaklarmış. Telefonun üstünde biliyorsunuz aslında hareket sensörleri var, sıcaklık sensörleri var. Bunları kullanarak da çeşitli ölçümler yapacaklarmış. Bir sonraki proje çok enteresan. Kinect içeren bir uydu yapacaklar. Ve bu uydulardan iki tanesinin birbirlerini kenetlenmesi sağlanacakmış. Aslında ona yakın bir şey. Kinect sayesinde tam olarak boyutlarını ve uzaklıklarını hesaplayabilecekleri için uzay ortamında birleşip daha büyük bir ikili oluşturabilecekler. Bu da şuna sağlayacak. Hafif uyduları uzaya göndermek daha uygun fiyatla yapılıyor. Hafif birkaç uyduyu uzaya gönderip uzayda birleşmelerini sağlayıp daha güçlü bir hal almalarını sağlayabilirsiniz. İşiniz bittiğinde ayrılırlar. Tekrar yörüngelerine dönüp farklı işler için devam edebilirler ki yani farklı farklı şeyler düşünebilir. Bu tamamen hayal gücünüze kalmış bir olay. Fakat görüyoruz ki şu anda evimizde kullandığımız Kinect, cep telefonlarımızda kullandığımız sensörler ve kameralar bir uydu yapımı için yeterli olmuş. Bakalım umarız proje başarılı olur. Bizim Türk mühendislerimize de ilham kaynağı olur.
Yani.
Çünkü şu an Göktürk 2 yapan mühendisler eminim ki bir cep telefonundan uyduyu da çok daha rahat, çok daha hızlı yapabileceklerdir. Öyle ya da böyle artık biz de bir uydunun nasıl yapıldığı, nasıl kontrol edildiği hakkında bilgi sahibiyiz ülke olarak. Bir diğer haberim de Bluetooth'la ilgili. Evimizde belki de artık hani kablosuz olarak kontrol edemediğimiz ender şeylerden bir tanesi elektrik sistemi oldu. Işıklarımızı hala doğduğunuz cep telefonundan kapatıp açamıyoruz.
Ben hala şunu beklemiyorum. Şöyle yapınca bir ışık.
Aslında biliyorsun o tip sistemler var ama hani cep telefonumuz her şeyi kontrol edebilirken bugün fırın buzdolapları çıktı, çamaşır makineleri çıktı cep telefonuyla kontrol edilebilen. Çok basit bir şey. Işık sistemini hala doğru dürüst uygun fiyatlı bir çözümle kontrol edemiyoruz. Daha pahalı sistemler mevcut. Tamamen akıllı eve geçmeniz falan gerekiyor. Fakat bir ikili güzel bir cihaz geliştirmişler. Bu da duya takılan bir Bluetooth ekstra duy. Bu cihazı ilk önce lambayı takacağınız duya takıyorsunuz. Daha sonrası üstüne ampulü bağlıyorsunuz. Ve cep telefonundan ampulü kontrol edebilir hale geliyorsunuz.
Hani
enteresan bir özellik
böyle
olmuş.
Böyle gelişmeler hep böyle bir iki kişinin böyle geliştirmesi sonucunda ortaya çıkar biliyorsunuz. Daha sonradan bu patent hani bu şeyi uygulamayı göz önüne alarak daha da geliştirirler olayı.
Daha da geliştirirler.
Hani muhtemelen öyle bir şey olacaktır.
Evet, oldukça orijinal. Zaten enerjisini de duyudan sağladığı için hiçbir zaman pilinin bitmesi gibi problem yok ve cep telefonundan ışıkları açıp kapayabilmek gerçekten insanları daha da tembel yapacak, biz tembelliğin işine yarayacak bir şey. Kimi zaman oradaki şeye gitmek, o anahtara gitmek gerçekten çok zor gelebiliyor insanlara ki özellikle oyuncular oyun ya da film başladığında kalkıp prizi anahtarı kapatmak zorunda kalıyorlar. Bunun yerine cep telefonundan tıklayacaksınız ve kapanacak. Çünkü dikkat ediyorum cep telefonu televizyon kumandasından bile daha fazla yanımızda.
Evet.
Yani evde her yerde yanımızda oluyor.
Hani oyunlar falan da göz önüne alın da artık hani affedersin tuvalete giderken bile cep telefonundan
cep telefonu götür. Zaten şimdi Xperia'ya su geçirmez diye lanse edildiğinde diyorlar ki artık tuvalete düşürdüğümüzde sıkıntı olmayacak.
Nasıl sıkıntı ya olmayacak?
Arkadaş dedim. Evet, onu oradan çıkartıp kullanmak apayrı bir sıkıntı zaten.
Yanlış
bir
strateji olmuş.
Ne kadar çok insan varmış tuvalete telefonu düşüren yani.
Vardır yani illaki ama hani bunu bir şey olarak reklam stratejisi olarak kullanmak ne kadar doğru orası
tartışma. İşte kullanıcılar tarafından böyle tepkiler geldi, enteresan geldi.
Evet arkadaşlar yeni oluşumlardan, yeni teknolojilerden bahsettik. Oyun dünyasındaki yeni teknolojilerden birisi de tabii ki yeni nesil konsollar olacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tabii ki yeni nesille ilgili bazı dedikoduları sizlerle paylaşacağız. Bu seferki aslında birazcık somut bir dedikodu. Çünkü biliyorsunuz 20 Şubat'ta PlayStation 4'ün duyurulacağına dair artık dedikodular ayyuka çıkmış durumda. Hani Sony Türkiye yetkilileriyle de konuştuğumuzda onlar da hiçbir bilgi vermediler ve hani biz bile aslında bilmiyoruz gibi söylediler. Tabii ama ne kadar şey olur. Belki de sızdırmamak için de böyle bir şey söylemiş olabilirler. PlayStation'ın arkadaşlar, PlayStation 4'ün kontrolü olduğuna dair bir kontrol ortaya çıktı ve IGN'in gerek diğer sitelerin söylemine göre prototip olarak böyle bir kontrol olacağı söyleniyor. Sen gördün mü? Bilmiyorum ama hani genel olarak baktığımızda DualShock kontrollerle aynı fakat ortasına bir ekran koymuşlar.
Ya açıkçası o kontrolcülere çok inanmıyorum. Biliyorsunuz Sony bizzat PlayStation 3 ile beraber bir kontrolcü yayınlamıştı. Evet, o
Boomerang.
kontrolcüyü görmedik. Bunu Sony kendisi fuar alanında tanıttı, gösterdi
Evet.
yani.
Hani baktığımızda aslında DualShock kontrollerle hani PlayStation'ın zaten nesillerdir gelen kontrollerle aynı yapıda olduğunu görüyoruz. Birazcık analog sistemi farklılaştırılmış. Start ve Select tuşları biraz yukarı alınmış ve ekran konmuş orta tarafa.
Ne gerek
Hani
var ki
o
ekranı?
ekran birazcık küçük. Tabii ki hani Wii U'dan sonra yeni nesildeki kontrollerin kesinlikle ekranlı olarak çıkacağı söyleniyor. Ama hani bu şekilde mi çıkar? Farklı bir tasarıma mı sahip olur? Tabii ki bilmiyoruz. Çünkü ekranın küçüklüğüne baktığımız aslında bir telefon ekranından bile birazcık küçük olduğunu görüyoruz. Muhtemelen orada sadece basit kontrolleri yapabiliriz gibi geliyor bana.
Yani bir de şimdi şöyle bir şey var. Firmalar da bir yandan ucuzlatmaya çalışıyorlar konsollarını ki Wii U ile beraber gelen kontrolcü biliyorsunuz yarım saat 45 dakika pili gitmeyen.
Evet.
Yani acayip bence kötü çıkış yapmış kontrolcülerden bir
En büyük
tanesi.
sıkıntılardan birisi
O da
plazdı.
ucuz olsun diye öyle yapmışlar. Doğal olarak Sony'de büyük ekran koyup pil az gideceğine, pil konusunda
Küçükken koyayım.
pahalı bir yatırım yapacağımı, küçük ekranda bir şey yaparım, en azından kaç mermisi kaldığını, lag durumunu falan gösterir, pin durumunu. Kullanacağı da kendilerini tatmin ederler diye
Evet hani
düşünmüş
şey
olabilir.
gibi klavyelerde olur ya böyle ekran ufak
Evet.
oyunlarla ilgili detayları görürüz. Hani ona benzer tabii ki göstergeler olur. 20 Şubat'ı tabii büyük bir merakla bekliyoruz. Ne olacağı aşikar. Bakalım artık 20 Şubat'ta PlayStation 4 mü duyurulacak yoksa bir cloud sistemi gibi çok farklı bir şey mi
Ya
duyurulacak?
birçok kullanıcı da aslında PS Vita geri mi dönecek diyorlardı, ben böyle bir şey beklemiyorum tabii. Birkaç oyun
Yani
duyurulur
oyun
ama.
duyurulacaktır. Hatta işte şey bile Last Guardian uzun süredir yapım aşamasında ve hala arka planda kalmış. Mesela bu fuarda işte yeni nesil konsolla birlikte işte Last Guardian gibi arka planda kalmış oyunların da tekrardan tanıtılacağı söyleniyor. Biz de büyük merakla bekliyoruz. Bir diğer haberimse arkadaşlar aslında hani oyun dünyasının son dönemdeki en garip haberlerinden birisi Alien Colonial Marines çıktı Mesut ve hani beklediğimiz gibi aslında büyük bir hayal kırıklığı oldu.
Yani o oyunun zaten bütün serisi ayrı bir
Hani
hayal kırıklığı.
şey diyenler bile var işte Aliens'ı oynadım. Gittim artık kafayı toparlamak için filmleri tekrardan izledim ki o prestiji kurtarabileyim diye. Ama şöyle bir gariplik var. Aliens'ın E3 2011'deki demosuna bakıyoruz arkadaşlar. Grafik kalitesi inanılmaz. Kaplamalar inanılmaz. Atmosfer inanılmaz. Fakat bir karşılaştırma videosu var. Şu anda muhtemelen ekranda görüyorsunuz. Fakat çıkan oyuna baktığımızda hani elma ile armuttan bile daha büyük bir fark var ortada. Çünkü atmosfer rezalet oyunda. Hani kontroller çok kötü. Baktığımız zaman o PlayStation 1 zamanındaki atmosfere sahip olduğunu bile söyleyebiliriz. Hani girerdin bir odaya savaş oyunlarında bir kalp masajı yapar böyle hep
Evet.
aynı hareket. Yarım saat beklesen orada kalp masajı yapar. Böyle bir yapıya sahip olan oyun gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bizim için de birkaç gün sonra da zaten incelemesinde Gökhan gerekli maddelere
Ya
değinecektir.
zaten film oyunlarından çok fazla bir şey beklemeyin derim her zaman için. Bu böyle. Benim aklımda kalan hani epik film oyunlarından bir tanesi Spider-Man 3'tür aslında.
Evet, güzeldi.
Yani
Serbest
inanılmaz
dolaşım.
grafiklere sahip bir oyunu ve o zamanlar GeForce 3 Ti serisi ve ekran kartınız yoksa düzgün de oynayamıyordunuz oyunu. O
Yani
kadar iyi grafikleri
bu
vardı.
oyunda garip olan bir diğer nokta ise hani Borderlands'ı yapan ekip nasıl böyle bir oyuna imza atıyor diye şey yapıyorsunuz ve o E3'te videosunu gördükten sonra kesinlikle yapım aşamasında hani ya farklı bir firmaya verdiler ya çok büyük bir şey oldu. Hani aksaklıklar oldu ki oyun bu halde çıktı. Bir de ben hep şeyi merak ediyorum Müslüm. Yani bu kadar büyük firmalar, hadi küçük bağımsız oyunları göz önüne aldığımızda onlar artık belli bir süre sonra artık çıkartmak zorunda kalıyorlar. Ama hani 500-600 kişilik yapım ekiplerini gördük. İşte Sega gibi bir firma. Hani bu oyunu yaptıklarında nasıl bir test sonucundan geçiriyorlar? Oynamıyorlar mı acaba oyunların? Çünkü oyunun gerçekten aldığı yorumlar, puanlar çok kötü. Bir tek hangi bir dergi 9 vermişti ki o da artık niye 9 verdi? Meçhul Halo'ya da Halo 4'e de 7 7,5 gibi puan veren bir dergiydi.
Enteresan kafa editörlere sahip demek ki. Ya şimdi şöyle bir şey var. Film oyunları çok satıyor. Yani
Evet.
5 dahası, 2 dahası satıyorlar bir şekilde. Ki en son James Bond'un oyunu aslında
O bile bayağı bir
durumun ne hale geldiğini
geçmişti.
gösteriyor. Cep telefonları kalitesinde oyunu konsola çıkartmışlar. Yani böyle bir şey söz konusu. Ne yapalım? Kullanıcıların tercihi tabii ki.
Bu
Firmalar da
gidişattan
onlara,
memnun değiliz yani.
evet, onların isteklerine özel oyunlar üretiyorlar. Şimdi teknoloji basınına geldiğimizde aslında bu hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi Apple'ın Türkiye mağazasını resmi olarak duyurması oldu. Aslında CEO yaptığı konuşmada 30 yeni mağaza açacaklarını, bunların ilkinin Türkiye'de olacağını duyurmuştu. Türkiye'ye baktığımızda ise 3 mağaza açılacak deniyor. Fakat bunlardan 2 tanesinin yeri belli, 3.sü nereye açılacak belli değil. Bunlardan bir tanesi doğal olarak Avrupa yakasında olacak. Zorlu AVM'de Zincirlikuyu'da yer alacakmış ki çok merkezi bir yere koyuyorlar yine. Herkesin metrobüslerle ulaşabileceği, kolaylıkla gidip alışveriş yapabileceği bir nokta olacak. Diğeri de aslında Akasya AVM'de, alışveriş merkezinde. Burada hemen Acıbadem'de olacak. Burada diyorum tabii, biz Anadolu yakasındayız, İstanbul'da. İkisi İstanbul'da olacak. Bilmiyorum, belki de üçüncü Ankara'ya falan açarlar.
Yani üçüncü belli Ankara olmaz. Olabilir, İzmir olabilir. Muhtemelen
İzmir de olabilir çünkü şey İzmir'de olacak. Açılan alışveriş merkezlerine baktığımızda teknoloji marketlerine İstanbul'dakilerden çok daha fazla jüri yaptıklarını duyuyoruz. Belki de Apple şansını
genç
orada deneyebilir.
Genç nüfusu hani göz önüne almaları lazım biraz. Hani tabii Ankara doğru. Birazcık daha memur şehri diye, hani tabii ki genç nüfusu gene yüksek ama İzmir birazcık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
Ama Apple mağazasının şöyle bir önemi var. Şimdi Apple ürünleri seveni de çok, sevmeyeni de çok, fakat bir gerçek var ki çok büyük bir talep görüyorlar. Ve ister istemez insanlar da bir Apple ürünü almak istediklerine gidip bunu denemek istiyorlar, görmek istiyorlar. Ve gittiklerinde mağazada olduğundan emin olmak istiyorlar. Artık Apple'ın Türkiye'de resmi mağaza açması ardından büyük ihtimalle stok sıkıntılarını çok fazla yaşamayacağız. En azından bileceksiniz ki bir Apple ürünü almak istediğinizde hani olabilecek en uygun fiyatı, kampanyaları es geçiyorum, Apple'ın mağazasında olacak. Ve Apple'ın mağazasına gidip iç rahatlığıyla bunu satın alabileceksiniz ki bir sıkıntı yaşadığınızda da gidip ürünü verdiğiniz anda birebir değiştiriyor adamlar. Böyle yani, bir müşteri memnuniyeti
o sistemi
standardı
çok
var.
Ve hani gittiğinizde diğer tabii ki teknoloji marketlerinde de ürün deneyebiliyorsunuz ama hani Apple'ın o konsepti birazcık daha rahat böyle.
Çok alıp daha rahat, evet.
Ürünü çok güzel deneyebiliyorsunuz. İşte her şeyini
başınızda kimse yok, gelmiyor, evet. Ne yapıyorsun, ne diyorsun, sana şunu satayım ya, bunu deneme, şunu al diyen yok orada. Zaten evet, hepsi Apple ürünü.
O hani sevdiğim bir konsept Apple.
Evet, aslında gerçekten güzel. Umarız Türk kullanıcısına yararlı olur. Fiyatlar konusunda düşüş görürüz ki hani bu olur mu olmaz mı hep beraber göreceğiz. Kesin bir şey söylemek şimdiden oldukça zor. Bir diğer haberim de monitörlerle ilgili. AOC'yi biliyorsunuz, AOC diye daha çok aslında söylüyoruz üzülürüm. Ben de böyle kullanıyorum çünkü kullanıcılar böyle tanıyorlar. Şu an neredeyse bütün ünlü internet kafelerle anlaşmış durumdalar. Oyuncu monitörü olarak hep AOC monitörler kullanılıyor. Yeni monitörünü duyurdu. 2560'a 1080 IPS paneli monitör 21'e 9 standardının artık yaygınlaşacağının bir göstergesi oluyor. 29 inçlik monitörde eğer bir film izleyecekseniz alttan üstten bant görmüyorsunuz.
Çok güzel işte o.
Evet, yani film izleyenler için oldukça iyi. Ayrıca IPS monitör olması profesyonel renk derinliğini yakalayabileceğiniz geniş görüş açılarını anlamına geliyor. Fakat bir dezavantajı var. Bu da oyuncular için. Oyuncular için biliyorsunuz ekranın hızlı tazeleme oranına sahip olması lazım. Yenileme oranının çok yüksek olması lazım. IPS panellerde 5 milisaniyelik bir gecikme oranı var. Yani bir pikselin diğer renk kısmına geçişi, renk değiştirme süresi 5 milisaniye ortalama süre. Bu yani da bu yeterli değil profesyonel oyunculuk için.
Standart oyunlarda gene çok büyük problem çıkartmaz ama hani çok büyük oyunlarda
özellikle aksiyon yüklü FPS oyunlarında
Crysis 3'te mesela.
Evet, ama oyuncular birazcık sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum. Monitörün henüz çıkış tarihi ve fiyatı belirlenmemiş fakat bu tip yüksek çözünürlüklü monitörlerin ardı ardına duyurulmaya başlaması en azından 2014 yılında artık uygun fiyata yüksek çözünürlüklü bir monitör sahibi olabileceğimiz anlamına geliyor ki bu bizim gibi aslında çok fazla video işleyenler için çok önemli. Hani filmi falan bir yere bırakıyorum. Filmi şu an her yerde izleyebilirsiniz ki LCD televizyonlar çok fazla yaygınlaştı. Evet. Herkes oturma odasında izlemeye çalışıyor bu tip filmleri. En azından video veya resim işiyle uğraşanlar bu haberlere çok sevinecekler. En azından 1200 dolar üstü olan şu anki fiyatları bu tip monitörlerin belki de hızlı bir şekilde 700, 600, 500 dolar seviyelerine gerileyecektir diye düşünüyorum.
Yani standart olacağını da göz önüne alırsak muhtemelen fiyatlar senin söylediğin gibi düşecektir.
Tabii hızlı bir şekilde düşeceklerdir.
Evet, oyun dünyasında arkadaşlar ana haberler olarak son haberlerimiz ise Darksiders serisiyle ilgili. Biliyorsunuz THQ'nun dağıtılmasından sonra firmanın altında, çatısı altında bulunan firmalar kapış kapış gidilmişti. Ve hani Vigil Games'i de Crytek firması satın almıştı. Crytek firması satın aldıktan sonra tabii ki hani Crytek'in oyun yelpazesine baktığımızda birazcık da böyle free-to-play oyunlara doğru gidecekleri söyleniyor ki Cevat Yerli'nin açıklamalarından da bunları zaten çok net bir şekilde anlıyoruz. Crysis 3 tabii ki çok önemli. Fakat daha çok aksiyonu bol, hani fantastik bir dünya içermeyen, gerçeğe birazcık daha yakın oyunlar görüyoruz. Tabii ki Crytek'in Vigil Games'i satın almasından sonra Darksiders serisiyle ilgili soru işaretleri kafamızda oluşmaya başlamıştı. Fakat son açıklama geldi Mesut. Darksiders serisi maalesef devam etmeyecek. Ki bu neslin bana göre en özgün, en farklı yapımlarından birisiydi. Çünkü Darksiders 1 ve 2'yi de baktığımızda, çünkü ikinci oyun zaten ilk oyunun izinden giden bir yapıya sahip. Hani Legend of Zelda'dan birazcık işte alıntılar var. Diğer bu tarz God of War'dan biraz alıntılar var. İşte Prince of Persia'dan biraz alıntılar var. Ve hani alıntı yapan oyunlar genelde çok başarısız olur. Fakat Vigil Games bu saydığım oyunların özelliklerini çok iyi bir şekilde bir araya getirerek çok fantastik bir oyunla karşımıza çıkmışlardı. Açıkçası benim hani THQ'nun batmasından bile üzüldüğüm bir haber oldu. Darksiders serisinin devam etmeyeceği. Çünkü ilk oyunda işte Mahşer'in 4 atlısından farklı bir karakteri oynadık. İkinci oyunda Death'i oynadık, Ölüm'ü oynadık. Muhtemelen 3. ve 4. oyunda da diğer atlıları oynayacaktık. Ve belki de bir final oyununda 4 atlıyı da kontrol ettiğimiz bir oyunda karşımıza çıkacaklardı.
Evet ama tutmayan bir seri olduğu için aslında ticari maalesef anlamda bitirilmesi mantıklı,
yani
beklenen bir şeydi.
Ticari olarak gene 1 milyon barajını aşmıştı mesela ikinci oyun. Hani çok da başarısız oyun olduğunu söylemek zor. Ama hani tabii ki Crytek'in demek ki beklentileri birazcık daha fazla olduğu için hani mesela Homefront'a devam edecekler tabii ki kendilerine yakın olduğu göz önüne alırsa. Fakat böyle bir serinin sona erdirilmesi açıkçası beni birazcık üzdü.
Evet, bekleyenler için gerçekten üzücü bir haber olmuş. Teknoloji dünyasında şimdi sizlere 3 farklı haber daha sunacağım. Bunlar kısa kısa haberler olarak adlandırdığımız şeyler. Biliyorsunuz HTC M7'yi lanse edecek 19 Şubat'ta. Biz de İngiltere'de yerinde izleme fırsatı bulacağız bu etkinliği. M7'nin isminin aslında HTC One olduğu söyleniyor. Böyle dedikolar çok fazla. Aslında hatta bu HTC'nin bir 2012 bitiş, 2013 başlangıç partisi var. Yılbaşı partisinde. HTC'nin CEO'su direkt olarak HTC One diye tezahürat ettiriyor herkese. Evet, direkt olarak aslında
açıklamış orada.
Evet, orada açıklamış. Hatta elinde de telefon tutuyor. Demek ki çok uzun bir süredir test ediyor firma diye düşünüyoruz. Hatta uzun süredir test ediyor oluşu da Snapdragon 600 veya 800 platformunun, S4 600 veya S4 800 platformunun telefonda yer almayacağı dedikodunu da beraberinde getirdi ama donanımsal özellikleri henüz sızdırılmış değil. Hep beraber artık lansmanda göreceğiz bunları ki telefonun 3-4 noktada aslında rakipsiz kalacağı konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi 4.7 inçte Full HD ekrana sahip olduğu için keskinlik konusunda rakiplerin önünde olacağı konuşulan konulardan bir tanesi. Bir tanesi Sololux ismi verilen özel bir aydınlatma kullanacak. Bu aydınlatma güneşteki bütün renkleri, güneş ışığını simüle edebiliyor. Yani bu ne anlama geliyor aslında? Çok parlak bir ekran olabilir fakat çok parlak olmasından önce renkleri çok doğru gösterebilen bir ekran.
Yansıtması çok önemli.
Evet, yani renkleri çok doğru gösterebilen bir ekran olacak bu. Fakat güneş altındaki performansı ne olur? Şu anda tabii ki bu bir soru işareti. Yine deneyip göreceğiz. Bir diğer konu kamerası. Kamerasının şu ana kadar kullanılmayan bir teknoloji kullanıp ultrapiksel ismiyle piyasaya çıkacağı 3 farklı sensörün aynı anda tek resim çekmek için kullanılıp çok keskin, çok parlak karelerin elde edilebileceği konuşuluyor. Yine tabii ki bunu.
Ben de merak ettim. Çünkü evet, benim için telefonlarda hani fotoğraf kalitesi gerçekten çok önemli.
Birçok kişi için çok önemli. Ben daha öncesinde geçtiğimiz yıllarda HTC yetkilileriyle birebir konuşma fırsatı yakaladım. Dedim ki ya bir bilgi verin dedim ya. Twitter'da falan paylaşın. Mesut. Ne yapıyorsunuz dedim kamera falan. Dedim Mesut sana söyleyeceklerimi Twitter'da paylaşma. Yani şu an M7 yaklaştığı için konuşuyorum şimdi bunları da. Çok fazla paylaşma ama dedi biz sinema kalitesinde film ve fotoğraf çekimi için uğraşıyoruz. Profesyonel makinelerle kapışacak fotoğraf kalitesi, sinema kalitesinde video kalitesi için uğraşıyoruz. 2K, 4K video prototiplerimiz hazır. Bunları deniyoruz fakat dedi piyasaya ne zaman çıkar bilemem. 2013 senesinde bomba gibi geleceğiz diyordu. Bu M7 mi olur? Yani HTC One mı olur? One'dan sonraki seri mi olur bilemiyorum fakat en azından şunu biliyoruz ki cep telefonu firmaları şu an 2K, 4K video çekebilen, özellikle sinema kalitesinde renk tonlaması yapabilen kameralar üstünde çalışıyorlar arkadaşlar. Eğer kamera konusu sizin için gerçekten çok önemliyse heyecanlanmaya başlayabilirsiniz tabii. HTC One ile ilgili bir diğer dedikodu da firmanın çok üstün bir ses tanıma ve ses çıkış teknolojisi kullanacağı. Yine bunu tabii ki lansmanda var mı yok mu göreceğiz. Beklentiler çok yükseldi. Galaxy S3'te de beklentiler çok yükselmişti. Biraz şoka uğramamız telefon çıktığında bu yüzden olmuştu.
Hani tam aslında olarak çok yükseltmemek lazım.
Evet, çok yükseltmemek lazım bence de. Bakalım umarız HTC için bir geri dönüş olur. Piyasada ne kadar çok firma, ne kadar çok başarılı ürün olursa bu her zaman için kullanıcılara yarar. Çünkü diğer başarılı ürünlerde düşük fiyatlarla piyasaya girmek zorunda kalırlar. Bir diğer haberim ise Oppo ile ilgili. Tarayıcı pazarı inanılmaz bir rekabet alanı oldu. Çünkü tarayıcıların üstünde gösterilen reklamlar veya tarayıcıların çok fazla kullanılması tabii ki firmalara mobil platformlarda ayrı bir güç unsuru oluşturmasını sağlıyor. Daha sonraki yatırımları için de bir referans oluyorlar. Chrome burada inanılmaz bir yükseliş sergiledi. Mobil platformda da Android sayesinde aslında Android'in artık resmi tarayıcısı olması sayesinde daha da hızlı bir yükselişe geçeceği düşünülebilir. Fakat Opera Skyfire'ı satın alarak 155 milyon dolara burada enteresan bir atılım yaptı. Skyfire ismi aslında mobil telefon kullanıcılarına hiç yabancı gelmeyecektir. Özellikle iOS kullanıcıları flash içerikleri bu tarayıcı üstünden görüntüleyebildikleri için çok fazla tercih ediyorlardı bu tarayıcıyı.
Ben bilmiyordum mesela tarayıcı.
Evet, bulut üstünde flash içeriklerini izliyordu ve telefon anlayabileceği bir dile getirip telefonda görüntülenmesini sağlıyordu. Ama tabii HTML5 içeriğin yayılması, artık videoların flash'a çok fazla ihtiyaç duymaması nedeniyle de yavaş yavaş popülerliği sönen bir tarayıcı olmuştu. Daha sonrası Skyfire'ın aslında hani üstünlük sağladığı konu bulut tabanlı bir yapıda sayfaları sıkıştırıp olabildiğince az veri harcamaya yönelik optimizasyonlar yapıp kullanıcılara daha az veri harcayıp aynı sayfada gezebilme olanağı tanımasıydı ki bu konuda Opera da çalışmalar yapıyordu biliyorsunuz. Şimdi firma Skyfire'ı satın aldıktan sonra hemen marketlerden çekmiş, artık Skyfire'ı download yapamıyoruz. Fakat bunu Opera ve Opera Mini tarayıcılara entegre edeceklermiş. Artık Skyfire'a ait teknolojileri Opera tarayıcılarda da kullanabileceğiz. Bu da demek oluyor ki bulut üzerinde işlenmiş flash içerikler artık Opera tarafından da görüntülenecek ileriki sürümlerde. Bir diğer haberde Symantec ve Microsoft bir botnet ağını daha çökertmişler. Botnet ağları, belki daha öncesinde duymadıysanız biraz açıklamak lazım. Bazı virüsler veya işletim sistemindeki açıklarla bilgisayarınızı ele geçiriyor bu kötü niyetli kişiler. Fakat ele geçirdikten sonra bilgisayarınızı, sizin bilgilerinizi çalmaktan daha çok bilgisayarınızı kendi amaçları doğrultusunda spam mail atmak ya da saldırılar yapmak üzere kullanıyorlar. Bu botnet ağının ise bilgisayarınızı ele geçirdikten sonra yaptığı şey, siz bir arama yapıyorsunuz. O aramaya uygun olarak kendi linklerini arama listesinde gösteriyor.
Bir nevi reklamlarını gösteriyor.
Evet, bir nevi reklamlarını gösteriyor size çaktırmadan arama sonucuymuş gibi. Alakasız siteler görmenizi sağlıyor. Siz de bunlara tıkladığınız zaman tabii ki bunlar para kazanıyorlar bu işten. Klikleme bazlı para kazanıyorlar. Yıllık 1.1 milyon dolar gelir elde ettiği konuşuluyor
İyi
bu grubun.
İyi kazanıyorlarmış.
Evet, fena kazanmıyorlarmış gerçekten. Yani bu tip bir işe girmeye değermiş. Şimdi bu ağı yöneten sunucular çökertilmiş. Tabii ki elebaşları ele geçirilmiş midir, geçirilememiş midir bilmiyorum ama sunucuların çökertilmesi demek bu zombiye çevrilmiş bilgisayarların artık kullanım dışı kaldı. Kurtuldu anlamına geliyor. Zincirlerinden kurtuldu anlamına geliyor. Ayrıca bu bilgisayarlar da tespit edilebildiği için bu bilgisayar kullanıcılarına bir mesaj gönderilmiş. Böyle böyle bilgisayarınızda virüs var, temizleyin diye. Büyük ihtimal o bilgisayar kullanıcıları da o mesajı virüs zannetmişlerdir.
Silmişlerdir.
Hani biliyorsun değil mi? Böyle mesajlar gönderen programlar
şeyden,
var.
Şeyden hani Hotmail'den işte artık yeni ismiyle şeyden Microsoft'un mail servisinden göndermişlerse kesin silinmiştir zaten.
Büyük ihtimalle spam'e düşmüştür büyük ihtimalle. Böyle bir gelişmeyi sizlere aktarmak istedik son olarak.
Evet arkadaşlar, oyun dünyasındaki kısa kısalara baktığımızda Slender The Arrival'la açılışı yapıyoruz. Hani bu nesille aslında damgasını vuran olaylardan birisi bağımsız yapımcılar oldu. Çok farklı yapımlar gördük. Bunlardan birisi de Slender'dı ki Slender karakterinde böyle popüler olmasını sağlayan oyunlardan birisidir. Slender The Arrival tabii ki yenilenmiş bir grafik yapısıyla karşımıza çıkacak. Açıkçası bu videoyu izlediğimde ben izlerken bile gerildim. Çünkü oyunun atmosferine baktığımızda hani ilk oyun da çok iyiydi fakat grafik kalitesinden dolayı gene korkuyordunuz, zaten her taraf karanlık. Ama bu sefer böyle kaplamalar çok daha iyi olmuş. İşte hani orman alanı, girdiğiniz kulübeler olsun. Birazcık daha grafikleri güzel olunca tabii ki gerçekçiliği de artıyor ve korku oranınızı da daha fazla arttırıyor. Zaten oyunun yapısı da 8 farklı sayfayı bulmak. Her seferinde random yerlere dağıtılınca iyice korkmaya başlıyorsunuz. Bu senenin en farklı korku oyunlarından birisi olacak. Bir diğer haberimiz arkadaşlar, PC kullanıcıları için çok iyi bir haber. Yine bu nesilde benim oynadığım, en keyif aldığım oyunlardan birisi Double Fine imzasını taşıyan Brutal Legends'dı. Brutal Legends 2 yıllık bir aranın ardından PC için duyuruldu. Buradan PC oyuncularına da müjdeyi verelim.
Aslında çok da müjde değil, eski grafiklere sahip bir oyun yani aslında.
Yani port olacaktır
cep
ama...
Cep telefonuna gelse anlardın da PC kullanıcısı için
hani
çok büyük sürpriz.
Brutal Legend için PC kullanıcıları gerçekten çok büyük bir bekleyiş içerisindeydi. Hani şey gibi diyebiliriz, Red Dead Redemption'ın PC sürümü çıkacak gibi
genç oyun hala çok güzel grafikler.
Hani oyuna baktığımızda hani grafiklerden çok atmosferi çok hoş bir yapıya sahip. Hani bir Roddy'yi kontrol ediyorsunuz, metal çağına gidiyor. İşte gittiğinizde şöyle bir heykel var, böyle bir dağ var filan. Hani özellikle rock müzik, işte metal müzik sevenler tabii ki oyunun soundtrack müziklerinden de çok büyük keyif alacaktır. Bu da PC oyuncularına bir müjde olsun ki zaten gelen tepkilere de baktığımızda oh be sonunda çıktı gibi tepkiler görüyoruz. Bir diğer haberimiz arkadaşlar, Batman oyunu ile ilgili. Yeni Batman oyununun 2013 yılı içerisinde geleceği söyleniyor. Hani ikinci oyun zaten ilk oyunun izinden gitmişti ve çok başarılı bir yapıya sahip olmuştu gene. Şehri bizi ayaklarımızın altına sermişti. Tabii ki üçüncü oyunda nasıl bir hava hakim olur onu bilmiyoruz. Hani üçüncü oyunla ilgili bir önemli dedikoduysa artık yapımcısının değişebileceği söyleniyor ki umarız değişmez. Çünkü Batman oyunlarının kalitesi tabii ki yapımcısıyla ölçüşüyordu. Son haberimiz arkadaşlar, araba yarışı tutkunları için Grid, gene hep bu nesilde bu nesilde diyorum ama bu hafta nedense böyle başarılı oyunların işte devamları, dedikoduları sıralanmış. Oynadığımız en iyi oyunlardan birisi olan Grid'in ikincisi geliyor biliyorsunuz. Yeni bir videosu yayınlandı ve bu videoda da oynanış dinamiklerini görüyoruz, grafik kalitesini görüyoruz.
Çok iyi yine.
Gene Codemasters, hani araba yarışlarındaki böyle burası benim alanım diye masaya yumruğunu vurmuş diyebiliriz. Bu haberle de artık kısa kısalara son verelim.
Evet, yine ikisi birin sonuna geldik. Her kapanış videosunda olduğu gibi yine sürpriz bir videoyla kapanış yapıyorsunuz, yapıyoruz. Biliyoruz, hani Bu videolar genelde oyunla teknolojiyle ilgili oluyor fakat son kapanış videomuz birazcık alakasız olacak. Son dönemde YouTube'a baktığımızda Harlem Shake ismini verdiğimiz bir artık akım yine yükselişe geçti. Kullanıcılar bazı videolar çekiyorlar. Bu videolar da şu temaya dayanıyor. İşte ilk 15 saniyede bir kişi dans ediyor. Kimse onu umursamıyor ofisteki. Daha sonrasında herkes bu dansa katılıyor.
Kopuyorlar.
Evet ve kopuyorlar. Çok güzel görseller ortaya çıkıyor. Bir de sizler için yine teknolojiyle alakalı bir tanesini seçtik olabildiğince ve sona koymaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın. Kollo terrorista. Harlem Shake.